Ayrım 16.
Şu var ki eğer hanım kızımızda bir meyil yoksa, gözü daha yüksekte ve başkalarında ise elbette hissetmişsinizdir. Bu görüşmeden fayda beklenmez. Bize açıkça söyleseniz de boş yere çırpınmasak. Açıkçasını söyleyeyim mi? Rüştü Bey'le ben konuşmak istiyorum diyen kendisi. Maksadı ne ola? Bilirsiniz, az lakırdı eder, fikirlerini kimseye sezdirmez, azıcık inatçıdır, serttir de. Eh biz neyiz? Babası anası değiliz. Durumumuz belli, ileri varamayız. Takdir edersin elbette. Rüştü atıldı. Yani razı olmuyor. Öyle olsa sizinle niçin görüşmek istesin, bana söyler, ben de size haber verirdim. Atanın mantığa uygun bu cevabı üzerine delikanlı tekrar ümide kapıldı, sustu. İsmail Bey fasulye pilakisinin suyuna çatal kullanmadan parmaklarıyla ekmek banıp yemekle meşgul görünüyor. Ama kafasından herhalde bir şeyler geçiriyor. Eli tabakta durdu, dedi ki, ''Bugün yahut akşama konuşabilirler mi? Yazıhaneye dönünce telefon eder sorarız.'' ''Olur, belki vakti uygundur. Değilse de gününü kararlaştırırız. Ha bir şey unutuyoruz.'' Rüştü'ye dönüp soruyor, ''Babanız beyefendi ile anneniz hanımefendi işi biliyorlar mı?'' Delikanlı kızardı. İsmail Bey de önüne baktı. Anladığıma göre bu evlenmeye pek de taraftar değiller. Annem razı, babam da yumuşadı. Durumu sizden gizlemek istemem. O halde hemen hemen engel kalmamış. Galiba Ayşen Hanım'ı kararsızlığa sevk eden bu idi. Meselenin %90'ı halledildi. Rahat bir nefes aldım. Üçünün de yüzü güldü. Bira ısmarladılar, birbirlerinin ve gelecekteki evliliğin şerefine birer bardak içtiler. Dönüşleri neşeli oldu, hele sarı kızdan telefonda. Bu akşam 7'de bize gelsin konuşuruz. Cevabını alınca memnunluk büsbütün arttı. Şu var ki atanınki sahte bir memnunluktu. İçinden diyordu ki, Sedefinci razı olduktan sonra Ayşen reddederse korkarım bir gün pişman olur. Yaşar'ın serveti henüz oturmamıştır. Bir yel eser uçup gider. 7. Sabahleyin karısına Ayşe'nin faturalarını ödeme mecburiyetinden şikayette bulunmuştu. Halbuki bu işten, hele akşam üzeri Beyoğlu balık pazarına uğrayarak bol keseden alışverişten aldığı zevk hudutsuzdu. Elde ufak tefek paketlerle, arkada küfesi dolu hamallarla eve dönüş ne hoştur. Ata yalnız kendi elindekilerin değil, başkalarının taşıdıkları paketlerden bile neşesini duyan bir adamdı. Mali durumu hiçbir zaman yükte hafif, parada ağır eşya almaya müsaade etmemekle beraber gene de savaştan önce hoşuna giden bir sürü ufak tefek satın alamayacak kadar da bozuk gitmemişti. Ancak savaş pahalılığı baş gösterince hepsini kesmiş, şiddetle gerekli kaba gıda maddelerinden başka şeye para veremeyecek hale düşmüştü. Eskiden lakarda fıstık, kebap, kestane alıyordu, bazen kestane şekeri bile. Sonraları sadece tahin helvasına yattı. Bir de yufkayla yassı kadayıfını haritadan silmişti. Ekmek vesikaya bağlanıp bunlar kara borsada gizli satılmaya, ev ev çantalar içinde gezdirilmeye başlayınca artık dükkanlarda göremediğine sevindi. Şimdi apartmana uğrayan eli bavullu bir adam hepsini getiriyor. Dilediklerini alıyorlar, francala yiyorlar. Gerçi bu francalalar, zavallı cahil kuşak o ismi francela, yahut fragile şeklinde söylemektedir. Atanın gençliğinde yediklerine pek uymuyor. Has ekmek bile sayılamaz. Yazıhanesinde oturup düşünüyor. Fikrimce diyor, ekmek henüz atılamamış. Fakat iyi cins pamuğa, has ekmek hallaç tokmağı yemiş. Kabarmış olanına, francala ise idrofil pamuğa benzetilebilir. Bu sonuncusunun asıl özelliği bir sıvıyı çarçabuk çekmesindedir. Mesela süte daldırdınız mı bir anda şişer, kabarır, kapta ne varsa yutar. Has ekmeğin emiciliği daha uzun sürer. Adi ekmek dağılır, suyu taşıyamaz. Eski francalalarda içine konan Viyana mayasından gelen bir raiha vardı. Taze bira kokusunu andırırdı. Ata efendi bu yaşa gelinceye kadar yediği ekmek çeşitlerini hayalinden geçiriyor. Önce köyündeki tıkız, kara ekmek ve dürüm yaptıkları saç ekmeği. İstanbul'a gelince konakta tayın ekmeğini tanıdı. Asker bunu yerdi. Ucuz ve çok lezzetli olduğundan kahve ocağına kurulan sofraya bu çıkardı. Harem ve selamlıktakiler ise has ekmek yerlerdi. Francala yalnız paşanın önünde konulurdu. Bolluk ve ucuzluk içinde eskiler hesaplı davranmayı bilirler. Hatta küçük cimriliklere başvururlardı. Tuhaf adamlardı onlar da, diye gülümsedi. Sultan Hamit devrinde Galata rıhtımı gözünün önüne geldi. Odessa'dan bir Rus vapuru yanaştı mı ağızları mühürlü, üzerlerinde yazılar tertemiz un çuvalları tınazlar gibi yığılır, yükselirdi. Ekstra ekstrası, ekstrası, üç yıldızlısı ve daha düşük kaliteleri vardı. Babası baklavayı ekstra ekstradan açar. Nemse böreği için üç yıldızlısını tercih ederdi. Her yemeğe göre ayrı cins un kullanmak gerekti. Aşçıbaşıydı onlar ama efendilerde de zevk yerindeydi. Harçtan kesmezler, mutfak denildi mi paraya kıyarlardı. Bu akşam balık pazarına uğramayacak. Çünkü saat 7'de Rüştü görüşmeye gelecek. Kendisi yanlarında bulunmayacak ama ne olur ne olmaz evden uzaklaşmaması uygun olur. Aşık deliden korkunçtur, tehlikelidir. Kapıdan içeriye İsmail Bey'in başı uzandı. Alay edercesine sordu. İşin çok mu? Fazla meşgulsen engel olmayayım. Cevap beklemedi, girdi, oturdu. Sana demin Rüştü'nün yanında söylemedim. Babasıyla fena atıştı, kıyamet koptu ama adam yatıştı. Tek erkek evlat, başka ne yapabilirdi? Peki ama itirazın sebebi, kız hem güzel hem namuslu söz götürmez. Allah için söylemeli, babasından ötürü mü kafa tutuyor? İsmail Bey susuyor. Söz aramızda Talip Bey de vezir soyu, kazasker oğlu, molla torunu değildir. Cemaziyül evvelini, bilinen bir öyküden alınma, geçmişini demeye gelen deyim. Sen de bilirsin, ben de. Hatta emlak simsarlığı ederken tapu dairesine bir kadının yerine başkasını götürmüş. Az daha mahkemelere düşecekti. Güç bela kapanmıştı mesele. İşin iç yüzü başka. Oğluna bir bakanın kızını almak istiyormuş. Sedefincilerin çıkarı onunla iyi geçinmekte. Adamı kızdırırlarsa başlarına bela getirir. Bir rapor, bir rapor daha. Piyasaya yutturdukları mallara sağlığa aykırıdır, şudur budur dendi mi zarar milyonları aşar. Katalaviz. İstanbul'da yetişmiş, Beyoğlu'nun eski hayatına karışmış herkes gibi Ata Efendi de bu deyimleşmiş Rumca sözleri anlar, cevap verirdi. Katalava. Yamansın vallahi. Efaristopoli. Gülüştüler. İsmail Bey kızın yan çizmesinden korktuğunu saklamadı. Anlatıyor. Ayşen Hanım kesinlikle namuslu, haysiyetli ve cidden güzel, seçkin bir kız. Kime sorarsan menna. Doğrulamak, inancını belirtmek. Der. Değerli bulur, beğenir, onaylar. Fakat bana geliyor ki, söylemiştim sanırım, ambisyonu büyük. Yani çok büyük hülyalara kaptırmış kendisini. Kasabadan birdenbire şehirli olup her taraftan şımartılınca, şımarıklık yapmaz, gayet ciddi, dürüst, hatta fazla suskun, durgundur. Öyle görünmesine bakma, durgun şekle bürünmüş bir şımarıktır. Hakkı da var ya, neydi ne oldu? İnadı bırakıp biraz da ne olacağını düşünse? Dilinin altında bir şey saklı senin. Geçen gün de bir takım dokunmalarda bulundun, aldırmadım. Çıkar şu baklayı ağzından. Yok, kesin bir şey söylemedim. Ben de hükmedemiyorum. Ancak şu durumun süre gelmesi kuşkuludur. Normal ticaret bu kadar para kazandırmaz insana. Yarın gelir azalır. Hiçe inmesi de ihtimal içindedir. Kızcağız alıştığından olur. Halbuki Sedefinci servetini kâgirleştirmiştir. Kolay kolay yıkılmaz, yanmaz. Ahşap servetleri ise barış dönemi önüne katar, sürükleyip bir anda mahvedebilir. Ağzındaki baklayı çıkardım işte. Üst tarafını siz düşününüz. Bana vız gelir. Hak bereket versin, kağıthanede biten sazlığa der, çekilirim perdeden. Mesturi'nin şu Buka Ovası'ndaki çiftliğini elinden alamazlar. Alımsız oğulları gibi soydan tüccar insanlar kendileriyle iş yapan Yaşar'a verecekleri nasihati bilirler. Orası da öyle. Zaten ümit bu noktada. Talip Bey de buna güvenmiştir herhalde. Ama bazen güvendiğin dağlara kar yağar. Kar Sedefincilerin de dağına yağabilir. Bak parti marti, demokrasi filan laflar aldı yürüdü. Politika dağlarını da kar bastıracak sanırım. Gene de teşekkürler. Her ihtimale karşı Ayşen'i bir karara sevk etmeye çalışacağım. Rüştü Bey de yumuşak davranmalı. 1,5 yıl önce bilinen gece Mesture, baldızı Berin ve kızı Serin ile tanıştıktan sonra kafası bir süre bu esmer güzelleriyle meşgul olmuştu. hele Berin'den pek hoşlanıyordu. İsmail Bey ile yazıhanede buluşunca taze dul hemen gözünün önünde beliriyor, kırmızı dudaklı iri ağzı, bembeyaz dişleri ve dar iskarpinlerinin içine sıkışmış dolgun ayaklarıyla zihnini çeliyordu. Fakat hepsinin yerini yavaş yavaş Ayşen almıştı. Artık İsmail Bey'i gördüğü vakit Berin'in şekli eskisi kadar açık seçik aralarına giremiyordu. Ama ata şöyle düşünüyordu. Güzel karısı, kızı veya baldızı olan erkeğin durumu tanıyanlar arasında tuhaf kaçıyor. Ahbapları onunla konuşurken ister istemez biraz da bunları düşünüyorlar. Adamcağız peşi sıra güzel kadınların hayallerini de beraber götürüyor. Hele İsmail gibi üç tanesiyle birlikte dolaşırsan durum berbat. Birini beğenmedinse öbürünü, büyüğü olmazsa ortancasını yahut küçüğünü seç. Bugün ata da güç durumdadır. Şurada hangi memur vardır ki kendisi kapıdan içeriye girince sarı kızı düşünmesin, kafasından bir şeyler geçirmesin? Hissediyor. Ata onun hayalini beraberinde taşıyan bir adamdır. İkisini tanıyanlar kendi şeklinin arkasında Ayşe'nin güzel tablosunu hayalliyor. Hani kokteyl partideki yazar meşhur bir kadın tablosuna benzetmişti kızı. Yolda karşılaşsalar bana bakınca kesinlikle o tabloyu, daha doğrusu Ayşe'ni gözünün önünde canlandırmaz mı? Cin gibi herif. Bir bakışı var, elbiselerden içerisini görüyor sanki. Hem de güzellikleri ve kusurlarıyla. Bir noktasını kaçırmadan, tüyüne, aşı izinden korsa yerinin ciltte bıraktığı pembe çizgiye kadar hepsini. Böyle düşünerek ve içinden söylenerek akşamı zor buldu. İsmail Bey daha erken çıkmıştı. Kuşkusuz Rüştü'yü bulacak. Ayşen'le nasıl konuşması gerektiği hakkında ona fikirler verecek. Faydasız. Kız aklına ne koyduysa yapar. Ata apartmana girince hizmetçi Günname'den başka kimseyi bulamadı. Saat 7'ye çeyrek var. Neredeler? Büyük hanım Feride Hanım'a gitti. Küçük beyi de götürdü. Ayşen Hanım, Rüştü Bey gelirse salonu al beklesin dedi. Benim için bir şey söylemedi mi? Hayır söylemedi ama bir kağıt bıraktı. Şuracıkta duruyor vereyim. Kağıdı atağa aldı. Gözlüklerini takıp okudu. Dayı, köşedeki pastacıda beni bekle, gelip seni alacağım. Demek ki evde kendisinin de bulunduğunu istemiyor. Suratı asıldı. Ama talimat dışında hareket edemezdi. Döndü. Kapıdan çıkarken hizmetçiye soruyor. Sen buradasın tabii. Buradayım. Önlük takmamı söylemişti küçük hanım. Başıma da dantel koydum işte. Ata efendi kızın giyimine dikkat etmişti. Hazırlanmıştı ve esasla az çok biçimli, şirin yüzlü olan Anadolu kızı, prostelalı, hotozlu, siyah elbisesi içinde sanki zarifleşmişti. Eskiden dayı beyin hoşuna gidebilirdi. Giderdi de ne yapardı sanki? Başına bir iş açılmasından, üftadenin kulağına varmasından korktuğu için sadece evde genç, akça pakça bir kız bulunmasından, onun iş görmesini seyirden zevk alırdı. Köşedeki emekliler pastanesi ismi takılan yerde güçlükle bir sandalye bulup ilişti, çay ısmarladı. Etrafındakilerin çoğu sivil veya ordu mensubu emekliler. Maaşlarından çok işlerini yoluna koymuş oğulları, damatları yanında geçindiklerinden, yiyip içip masraf etmediklerinden temiz giyiniyorlar, ellerine geçeni cep harçlığı ediyorlar ve burada toplanıp sabahtan öğleye, ikindiden akşam yemeği saatine kadar ağız politikası ve dedikodu yapıyorlardı. Hemen hepsi de hükümete aleyhtardır. Hele şimdi ümide de düşmüşlerdi. Çok partili rejimden söz ediliyor. Partiler kuracaklar, milletvekili olacaklar, makama geçecekler ve memleketi ıslah edecekler. Sorumluları da cezalandıracaklar. Pastanede gençler de yok değil. Fakat belli ki taşralı zengin çocukları. Burada da kendi aralarında oturuyorlar. Mesela Adanalılar Adanalılarla, Hataylılar gene Oralılarla. Ata eski deyimleri sevdiğinden ve hellüm cera. Al birini vur ötekine anlamına deyim diyor ve emekliler de dahil pastanede bu deyimin hangi anlama geldiğini bilen olmadığına hükmediyor. Bir taraftan da saate bakıyor. Konuşma başlamıştır, uzun sürmez. Neredeyse Ayşen sökün eder. İçeriye girmeyeceği için gelip geçenlere dikkat edeyim diye hesaplar yürütüyor. Bununla beraber fikri gene işlemektedir. Evde Gündame'nin çay getirişini düşünüyor. Lastik tekerlekli, etrafı cam kaplı masayı kullanmaya alıştı. Önünü alıp çocuk arabası gibi bir güzel itiyor. İçinde bebek yatıyormuşçasına öyle komik bir ciddiyetle sürüp götürüyor ki. Eski ve yeni İstanbul'un hizmetçi çeşitlerini de ata iyi bilir. Beyaz halayık devrinin son günlerine ancak yetişmişti. Ama bunlar tam anlamında halayık, yani esir sayılmazdı. Anadolu'ya yerleştirilmiş Kafkasyalıların kızlarını iki tarafın anlaşmasıyla konaklara alırlardı. İstemeyen dönüp gider, hükümet karışmazdı. Şu var ki zenci ve habeşi halayık alım satımı beyazlarındaki ortadan kalktığı halde gizli şekilde meşrutiyete kadar devam etmişti. Bizim o zaman Yemen'e asker götürüp getiren gayet kötü vapurlarımızın süvarileri o sahillerden pek ucuz bedelde zenci ve habeşi kızlar elde ederler. Süveyş kanalından geçerken esirleri kömür yığınları arasına saklarlar, uluslararası esir ticareti kontrolünden kaçırıp İstanbul'a getirirler, rütbe ve nişan almak için sözü geçer devlet ve saray kodamanlarına takdim ederlerdi. Konakta bunlardan iki tane vardı, Mebruki ile Leylifer. Meşrutiyet hepsini bir tarafa dağıttı, küçük evlere düştüler veya evlendiler. Mebruki bir belediye çavuşuna varmıştı. Siyah derilinin güzeliydi ve zencilere özgü aside ile mühliyeyi pek nefis pişirirdi. Üftade lalanga dökmesini ondan öğrenmişti. Bir tür acı ve küçük domates olan kavatayı da Mebruki'nin Eyüp'teki evinde yemişlerdi. Bu pek de bir şeye benzemeyen sebze çoktandır ortadan kalktı. Hodanı yemez olduk, bilen kalmadı. Ata, Rum ve Ermeni hizmetçi devrini de bilirim diye düşünüyordu. Bir ara konakları onlar istila etti. Mütarekeden sonra dağıldılar, azaldılar. Yerlerini bizim köy kızları aldı. İşte Gündame. Filmlerde gördüğümüz şipşirin, derli toplu Frenk hizmetçilerden farkı yok. Gündame'yi hatırlamak apartmanı ve salonda konuşmakta olan sarı kızla esmer güzel delikanlıyı aklına getirdi. Saat 7:42 geçiyor. Pastaneninki 4 dakika geri kalmış. Birdenbire yüreğine bir ateş düştü. Kıskançlık. Bunu ilk kez pek ciddi duyuyordu. Ona öyle geldi ki salondakiler sonunda birbirlerinin çekiciliğine kapılmışlardır. Ayşen de sonunda cinsel duygular uyanmış, kendisi için tutuşan gencin kucağına atılmıştır. Şu dakikada film kahramanları gibi biraz da taklit ederek ayakta öpüşüyorlardır. Sarı kızın bir eli gencin boynundadır ve bu el yavaş yavaş gevşemekte, gene filmlerdeki biçimde aşağıya doğru dayanma gücünün kırıldığını anlatmaya yarayan şekilde yavaş yavaş kaymaktadır. Böyle bir şey olacaktı. Hepsi laf. Ayşen zaten Rüştü'yü beğeniyor, seviyordu. Yahut ona varmak ve Sedefincilerin gelini olmak gayesini güdüyor, delikanlıya karşı kasten ilgisiz, uzak, kararsız görünüyordu. Bugünkü sahte, teyzesiyle dayısının evden uzaklaştırılışı bu maksatla tertip edilmişti. Gündame sırdaşıydı, yardımcısı. Gözleri caddede, yüreği burkulmuş. Ata Efendi hala bekliyor. Saat 8:05 var. Ne uzun görüşmeymiş bu. Az konuşurum demişti halbuki. Hayır, artık beklemeyecek. 8 oldu mu doğru apartmana koşacak. Bitti bu iş. Ayşen hepsini aldattı. Hareketleri planlıydı. O babasının durumunu İsmail Bey'den iyi sezmiş, geleceğini sağlamıştı. Hem tükenmez bir servete konmuş, hem de tığ gibi bir delikanlının karısı olmuştu. Seni gidi düzenbaz, çok bilmiş Anadolu kızı. Üftade haklı, babasına çekmiş. Çay parasını içer içmez vermiş, Ayşe'ni bekletmemek için hazırlıklı bulunuyordu. Yerinden kalktı, paltosunu getiren iri yarı, kalın belli, kalçalı kadının eline 15 kuruşu sıkıştırıp ağır ağır kapı önüne çıktı. Çıktı ama gidemiyor. Sarı kızın emirlerine uymak gerektiğini anlıyor. Bir süre durdu, sağa sola bakıyor. Uzaktan apartmanı da görüyor. Salonda katmer katmer mavi tül perdelerin arkasında ışık var. Bu ışık kuvvetsizdir. Belli ki ampullerin hepsi yanmıyor. Oradakiler tatlı bir loşluk içindeler. Tamam, düşündüğüm gibi muhabbet yolunda. Anahtar deliğinden sahneyi seyreden Gündame'yi, prostelasının beyaz fiyongası kalçası üstünde, siyah elbisesiyle ve eğilmiş şekliyle sanki görüyor. Sakın daha ileri varmış olmasınlar. Kızlara, kadınlara güvenilmez. En ağır başlısı beklenmedik bir anda armut gibi erkeğin ağına düşüverir. Abartmaya kapıldığını sezerek azıcık mahcup oldu. şimdi daha muhakemeli düşünüyor. Gecikmesinde başka bir sebep vardı, muhakkak gelecektir. Geriye pastaneye dönmekten sıkıldığı için sütunlar arasındaki geniş trotuvarda bir aşağı bir yukarı, fakat gözü daima kapıda ve etrafında yürümeye koyuldu. Böylece 10 dakika daha geçmişti. Bereket çalgılı gazino binası Poyraz'a engel oluyor. Biri seslendi. Günname idi. Beyefendi, Ayşen Hanım telefon etti. Sizi pastacıda aramamı söyledi. Terzide provası uzamış. Biraz geç gelecekmiş. Rüştü Bey ne oldu? Ayşen Hanım onunla da telefonda konuştu. Çıkıp gitti. Öfkeli mi gitti? Yok, beni başka yerde bekliyor dedi. Koşarak çıktı. Hizmetçi üzüntü ifade eden bir tavırla ilave ediyor. 5 dakika durdu, durmadı. Çay vereyim dedim, istemedi. Kahve pişirecektim, beklemedi. Hata anlıyor. Delikanlıyı evde ne kadar mümkünse o kadar alıkoymaya çabalamış. Bayılmış Rüştü'ye. Ama Ayşe'nin yaptığı da fazla doğrusu. İsmail Bey iyi teşhis koymuş. Çok şımarık şey. Ayrıca eline düşen erkekle fare imişçesine oynuyor. Dönek mi dönek? Gören de kuzu, melek sanır sinsiyi. Günname ile konuşmadan yürüyorlar. Sarı kız da Haydarpaşa'ya ayak bastığı gün atağının yanında azıcık arkadan böyle yürümüştü. Acaba öbürünü unutmak, oyalanmak için bununla mı meşgul olsa? Çivi çiviyi söker. Herkes bir tarafa dağıldığından koca apartmanda ikisi çok zaman yalnız kalıyorlardı. Hele Üftade ve Çetin'le birlikte Ayşe'nin sinemaya gittikleri geceler, Melek sinemasında program değiştiği akşam locaları önceden kapatılıyordu. Anlattıklarına göre o gece gala gecesiymiş. Kadınlar takıp takıştırmış, elmaslar içinde pür tuvalet geliyorlarmış. Karısı diyor ki, ''Pırlanta bolluğunu Yahudi madamlarında görmeli. Bizim zenginlerin adı çıkmış. Herkes atıp tutuyor. Parayı yapanlar onlar. Hem de bunca varlık vergisi ödedikten sonra toparlanıverdiler.'' Hizmetçi kız Ayşe'nin beğenmeyip verdiği lacivert velur dölen mantosuyla adeta bir hanım. Yüz hatlarında bayağılık seziliyor. Ama otelde, gazinoda gördükleri de sanki pek soylu yüzlü, kibar tavırlı kadınlar mı? Sandalyelere dizilerek, karınlarını şişirerek bir oturuşları, hele etrafa afal afal bakışları, süzüşleri, çevreyi yadırgamaları yahut abartılı şekilde gülüşüp bir kırıtmaları var, dayanılmaz. Günname Ayşe'nin davranışlarında taklide çalışıyor. Onun gibi dik, ağırbaşlı, salıntısız yürüyor. Asansöre birlikte girdiler. Daracık, epeyce loş bir yerde, hem de yukarıya doğru çekildikleri için ikisinde de olağan dışı bir hal belirdi. Günname içi eziliyormuş gibi tatlı bir rahatsızlık duyduğunu, asansörün dokunduğunu tuhaf tuhaf gülümseyerek ve elini kalbinin üstüne basarak belli ediyor. Ela gözlerinden hakikaten bir bulut geçiyor. Ata kızın çenesini hafifçe okşadı. Hareketine bir baba şefkati vermeye çalışarak sordu. ''Dokunuyor mu sana? Birdenbire havalanınca fena oluyorum.'' Bu sefer elini yanaklarına götürdü. Aldırmadığını görünce öbür elini gene hafifçe belinin aşağısında mantosunun kumaşını gerip düzeltircesine dolaştırdı, asansör durunca çekti. Bunları yaparken Ayşe'ni unutacağını sanmıştı. Aksine Günname'yi sarı kızın yerine koyduğunu anladı. İki türlü utandı, hiddetinden fazla ciddi bir çehre takındı. Bu derece karışık işler arasında yaptığı uygunsuzluğu çocukça buluyordu. Ayşen'den dolayı muhakemesi bozulmuştu. Ruhsal yönden yaşlanıyordu. Aynı zamanda hizmetçi kızı düşünerek, ''Hele şuna bak.'' dedi. ''İleriye de gitsem kızmayacak, yanaşacak. O halde pek de yaşlı, yaşlının sevimsizi değilmişim. İğrenme vermiyorum.''